Ayrım 34, Hesaplaşma, Jack de Brule, sayfa 319. Çektiği acı Halit Huddari'yi fena halde hırpalıyor, yüz hatlarında öyle izler bırakıyor, gözlerinin ferini öyle söndürüyordu ki. Sanki acıların neden olduğu o izler bir daha silinmeyecek, gözleri bir daha asla parlamayacaktı. Acı, kalçalarından başlayarak sırtından yukarı çıkarken omurgası boyunca birbirlerine dolaşmış ağaç köklerinden çıkıyormuşçasına dallanan binlerce sinire yayılıyordu. Izdırap omuzlarını bir pelerin gibi sarıyor, hiç kıpırdamadan onu yatağa mıhlıyordu. Ama acı özellikle beyninin etrafında dönüyordu. Başı sanki beyni şişmiş de kafatasına bassı yapıyormuş gibi kötücül bir acıyla ağrıyordu. Yüzünde adeta bir kovan dolusu eşek arısı tarafından sokulmuş gibi bir his vardı. Halit inledi ve bir ses ''Aha!'' dedi. Halit yine inleyerek bir gözünü açtı ve gözünün kafatasından fırlayıp gideceğinden korktu. Ses 50 yaşlarında, saçları kırcıllaşmış ve neredeyse bembeyaz denebilecek bıyığı olan Hintli bir erkeğe aitti. Teni iyice demlenmiş çay rengindeydi ve tel çerçeveli gözlüklerinin arkasında kalan gözleri odaklanamıyormuş gibi gözüküyordu. Üzerinde yeşil bir doktor kıyafeti vardı. Boğazına astığı stetoskop ölü bir yılan misali kıvrılmıştı. Hintli doktor İngilizlere özgü züppe bir kibirlilikle nesiller boyu süren köleliğin karışımı olan tuhaf bir aksanla ''Düşünüyorum da'' dedi, ''şu an büyük bir acı içerisinde olmalısınız. Ancak bu acınızı hafifletmek için morfin kullanmamızı isteyip istemediğinizi kuşkusuz bilmiyorum. Müslüman olduğunuzu tahmin ediyorum ve dinsel inançlarınız bu tür ilaçlar kullanılmasına izin vermeyebilir, öyle değil mi?'' Halit birbirlerine yapışmış dudaklarının arasından boğuk bir sesle ''Yapın şu iğneyi'' demeyi başardı. ''Ah, ilacı size hiç kuşkusuz vereceğim efendim.'' Doktor morfini Halit'in yatağının başucundan sarkan plazma torbasına enjekte etmeye koyuldu. Halit ''Of tanrım'' diye düşündü. ''Hayatım bir klişenin ellerinde.'' ''Siz hiç kuşkusuz şanslı bir kişisiniz. Ama öncelikle benim adım Doktor Ragasvami. Acil odasındaki doktorunuz bendim. Bana geldiğinizde aşırı kanamanız vardı. Ancak vücudunuza tek bir kurşun bile saplanmamış. Hayır, hiç kuşkusuz saplanmamış. 3 kurşun vücudunuzu sıyırıp geçmiş. Bazıları çok sayıda dikiş atılmasını gerektiren uzun yara izleri bırakmış. Fakat hiçbiri yüzeysel zarar vermekten öteye geçmemiş. Ayrıca size açıldığını tahmin ettiğim ateş sonucunda sekerek vücudunuza saplanmış olan 40 gram beton parçasını da ayıkladım.'' Ragasvami, Halid'in yanındaki iyileşmekte olan bir adamı bildiren kalp monitörüne bakıp memnun oldu. Halid zorlukla soluyarak ''Ne kadar oldu?'' diye sordu. Ucuz dijital saatinin kadranına bakan Ragasvami tiz sesiyle ''Saat şu anda akşam 10'' dedi. ''Buraya geleli 5 saati geçti. Şu anda uyanık olmanız bile hayret verici. Siz hiç kuşkusuz son derece güçlü bir insansınız.'' Daha zayıf bünyeli biri olsaydı en erken yarına kadar bilinci açılmazdı. Halit sözünü kesmemiş olsaydı Ragasvami sözlerine devam edecekti şüphesiz. Bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Ah evet, ben de o konuya gelecektim. Siz buraya getirilmeden önce kimliğiniz kaybolmuş, ailenizle hiçbir surette bağlantı kuramadık. Morfin etkisini göstermeye başlamıştı. Halit sırtını yaladıklarını hissettiği alevlerin hafiflemeye, yangının yavaşça sönmeye başladığını fark etti. Boğuk bir sesle ''Ailem burada değil'' diye mırıldandı ama ''Bir arkadaşım var, Trevor James Price. Bu gece Los Ambassador'da yemek yiyecekti.'' Halit'in sırtında kabuklanmaya başlamış yüzeysel yaraları incelerken kendi kendine bir şeyler mırıldanan ve bir kez de attığı dikişlerin sağlamlığından ötürü kendisiyle gurur duyarak hafiften bir sevinç çığlığı atan Ragasvami'nin nöbetçi hemşireye James Price'ı bulmasını söylemesi birkaç dakika sürdü. Başını Halid'in odasının kapısından içeri sokan bitkin görünüşlü bir hemşire, ''Üzgünüm ama restoranda James Price adına bir rezervasyon yok.'' dedi. Trevor'la buluşmasını zihninde yeniden canlandıran Halit, arkadaşının yanındaki kadını hatırlayarak ''Bir dakika, masa onun adına ayrılmamış.'' dedi. İkisinin birbirlerini uzun zamandan beri tanıyorlarmış gibi bir halleri yoktu ve akşam yemeği sanki Trevor'ın değil de kadının fikriydi. Trevor gibi birinin Le A'da son anda rezervasyon yapması mümkün olamazdı. Masa, Millicent, etkisini göstermekte olan morfin yalnızca acısını hafifletmekle kalmayıp aynı zamanda tüm bilincini de kapatmakta olduğu için Halit bir dakika kadar sustu. Bütün dünyası bulanıklaşıyordu. Millicent Gray, rezervasyonun onun adına, Trevor'a ona ihtiyacım olduğunu söyleyin. Halit 5 dakika sonra karanlığın eşiğine gelmişti ve Selahaddin'in celiyle de Haçlılarla savaştığı gibi girip savaşmak istediği derin bir boşluk onu çağırıyordu. Hemşire en sonunda elinde bir telsiz telefonda geri gelip Halit'in hareket ederek muhtemelen sırtının her bir yerine yayılmış dikişleri patlatmaması için ahizeyi yatağın yanında tuttu. Trevor biraz sert bir sesle, ''Bu kesinlikle kabul edilemez diyorum dostum.'' dedi. ''Bu gecenin geç saatlerinde buluşacağımızı sanıyordum. Millie gibi havalı bir kadın tarafından pek sık dışarı çıkarılmıyorum.'' Halit, ''Kapa çeneni Trevor.'' diye inledi. ''Başım dertte.'' ''Bilmediğim bir şey söylesene bana. Senin uğursuz çöl Araplarının başı dertten hiç kurtulmuyor ki.'' ''Trevor, sesini keser misin?'' İlaçlar Halit'in konuşmasını biraz daha kolaylaştırmıştı. Ancak ne söylediğini aklında tutamıyordu. ''Zevzek bir Hintli doktor müsveddesiyle bir hastanedeyim. Sana ihtiyacım var. Kız arkadaşına da.'' ''Ne diyorsun sen?'' Normalde düşüncesiz davranan Trevor'ın sesi endişeli çıkmıştı. ''Fena vuruldum eşek herif. Beni buradan çıkarman lazım. Bitmedi, asla da bitmeyecek.'' ''Neden söz ettiğini anlamıyorum Halit, izin ver de doktorla konuşayım.'' Halit, ''Hayır.'' dedi. Ragasvami birkaç dakika sonra döneceğine söz vererek odadan çıkmıştı. ''Bu gece olmaz, gelemeyeceğim. Yarın sabah senin buraya gelmen gerekiyor. Millicent Gray'i de getir, onun boyu yeterince uzun.'' ''Sen neden bahsediyorsun Halit? Tanrım, beni korkutuyorsun, iyi misin sen?'' ''Bana ilaç verdiler, daha uzun konuşamayacağım.'' Halit tekrar unutmaya sürüklenirken lafları ağzında yuvarlayarak konuşmaya başlamıştı. ''Yarın sabah sana ve Bayan Gray'e burada ihtiyacım var. Kara çarşaf giydir ve yüzünü peçeyle tamamen kapat. Tepeden tırnağa dini bütün bir Müslüman kadını gibi kapanması şart. Yetkililere onun benim karım olduğunu söyle, anladın mı?'' Trevor Halit'in sesinden nedenli çaresiz olduğunu anlamıştı. ''Güven bana dostum, izin verdikleri anda yanında olacağız. Tanrım, senin hatırına o lanet olası peçeyi ben takacağım.'' Halit ilaç ve acıya bağlı bir bilinçsizliğe sürüklenmişti. Uyanık olsaydı eğer bu son sözleri duyar ve arkadaşının hayatını kurtarırdı. Ama kendisinden geçmiş olduğu için telefonu elinden düşürdü. Yere hızla çarpan aygıtın pili gizli yuvasından kurtulup telefonu Halit kapatmış gibi bağlantıyı koparmıştı. Le Ambassador'daki Trevor telefonu başında bekleyen garsona uzattı ve şehvet düşkünü ev sahibesine döndü. ''Savoy'da karşılaştığın arkadaşımı hatırlıyor musun? Şey, galiba yardımımıza ihtiyacı var.''
''Kocamın parlamenter olduğunu bildiğini söyleme bana.''
''Sevgilim, Trevor gerçekten elde etmek istediği şeyi alabilmek için İskoç bifteğinin bulunduğu tabağını bir kenara iterek kadının zarif ellerini ellerinin arasına aldı. ''O kadar sıkıcı bir şey değil. Yarın sabah sen bir harem ağası olacaksın, ben de senin haremin.''
''Harem üyelerinin bakire olduklarını sanırdım.''
''Doğru, ama sanırım bu geceden sonra sen beni bozmuş olacaksın.'' N.V. Hope. Merkezi sistemden gelen sıcaklıkta kameranın biraz önce kısa devre yapmış elektrikli bir aygıt gibi kokmasına neden olan kuru, ozonumsu bir koku vardı. Suyu gıcırdayan borularında her dolaştırışında eski sistem takır diyor, öyle gürültülü hırıltılar çıkarıyordu ki borudan tabanca sesini andıran bir ses çıktığında zaten gergin olan Aggie sıçramıştı. Öğleden sonranın güneşi lombozun dışında bulut katmanlarıyla bir miktar sisin altında gizlenmişti. Kuzey Kutup Dairesi'nin kıraç alanlarından esen sert rüzgar eşliğinde bardaktan boşanırcasına yağan buz gibi yağmur camları dövüyordu. Kamera kapısının yanında asılı olan dijital termometreye göre dışarıda ısı sıfırın altında 2 dereceydi. Ancak hissedilen sıcaklık -9'u buluyordu. Henüz Ekim ayının ortaları olmasına karşın kış gece yarısı güneşi ülkesini eline geçirmeye başlamıştı. Kameranın sıcaklığı rahatlatıcı 21 dereceydi ama Egi daha çok daha sıcak hissediyordu. Çektiği 50 mekiği yeni bitirmişti ve şimdi karın kaslarının kasılmaları için sırt üstü yatarak uzun bacaklarını yere 30 derecelik bir açıya getirmişti. 2 saattir izometrik, aerobik, küçük bir metal sandık kullanarak step egzersizleri yapıyordu. Eskrim derslerinde öğrendiği şekilde 200 adet ileri hamle yapmış, her bir hamleye öylesine odaklanmıştı ki adeta hayali kılıcının rakibine değdiğini hissetmişti. Ter cildini parlatmış, saçları başına yapışmıştı. Terini çeken şortu ve tişörtü ikinci bir deri gibi bedenine yapışmıştı. Vücut ısısının normale dönmesini sağlayacak egzersizlerine başlamak için yerden kalkan Egi'nin gözüne duvara monte edilmiş aynadaki yansıması çarptı. Kendisini egzersizlerinden sonra aynada görmeye alışık olduğu için saçları, giysileri ya da çenesinden damlayan terleri umursamadı. Ama gözleri hala buz gibi zümrüt renkli bir öfkeyle yanıyorlardı. Saatlerce süren idman içinde yanan gazabı dindirememişti. Yansımasına erkekler diye haykırdı. Bütün ömrünü bağımsız olduğunu kanıtlamakla geçirmiş, meydan okumaları kabul edip karşılarına dikilmiş ve görece bir rahatlıkla bunların üstesinden gelmişti. Master diploması onundu. Bir zamanlar hantal ve zarafetten yoksun olan düzgün vücudu kendi çabalarının meyvesiydi. Kişiliği ebeveynlerinin yıllar süren etkileriyle ve onların sapkın yaşamlarıyla mücadele ederek şekillenmişti. Tamamen kendi eseri olan bir saygı kazanmış, bedelini zaman ve kendisine adadığı çalışmalarla ödemişti. Ancak son 24 saat içinde bir mobilya parçası ya da bir evcil hayvanmış gibi bir muameleye maruz kalmıştı. İkisinin de canları cehenneme. Gizemli işi ve petrolü hiç kimsenin bir daha kullanmak istemeyeceği kadar iğrenç bir hale getireceği yönündeki deli saçmalarıyla yan. Tepeden bakan bir tavırla kendi güvenliği için Alaska'dan gitmesine emreden Mercer. 19. yüzyılda yaşamıyorduk. Egi de kurtarılmayı bekleyen aptal bir kız değildi. İkisi de en doğrusunu kendileri bilirlermiş, Egi'nin isteklerinin ve görüşlerinin hiç önemi yokmuş gibi davranıyorlardı. Tanrım! Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Yan dün gece ona düpedüz tecavüz etmişti. Evlenmek için elini isteyen adam Egi'nin duygularına hiç saygı göstermeden onu zorlamıştı. Yana kalırsa Egi şişme bir bebekten, mastürbasyon oyuncağından başka bir şey değildi. Yana aşık olduğunu sanmıştı. Düşünceleri ve duyguları kendisininkilerle öyle benzerdi ki. Ama şimdi ilk kez onun ne kadar farklı olduğunu görmüştü. Ta başından beri onun egosunun ben merkezciliğinin farkındaydı. Lakin şimdi Yana bunların yönlendirdiğini anlamıştı. Onu düşünmek bile bir yığın bacaklı bir yaratık teninde dolaşıyormuşçasına Egi'yi huzursuz etmeye yetiyordu. Ya Mercer'a ne demeli? O sabahki testosteron yüklü saldırısına, kaçırılmış bir yolcu uçağına baskın yapıyorlarmış gibi çekilen silahlara, bağırarak verilen emirlere ve Mercer'ın yetkilerine dayanarak herkesi tutuklama tehditleri yapması gerekirdi. Hope'daki herkes inançları uğruna hapse girmeye gönüllüydü zaten. Bu da Mercer'ın ona üstünlük taslamasının başka bir yoluydu. Vakıf mensubu çevrecilere verilecek hafif bir ceza. Dikkatli ol Egi. Mercer'ın sesini neredeyse duyabiliyordu. Artık yetişkinlerle oynuyorsun ve incinmek istemezsin. Egi acı acı, hey ben de bir yetişkinim diye düşündü. Ben ne yaptığımı biliyorum. 32. doğum gününe bir ay kalmıştı. Lakin Mercer ona 6 yaşındaymış gibi davranıyordu. Yaşamına giren erkeklerin çoğu benzer bir tavır takınmışlar. Ona her ne pahasına olursa olsun korunması gereken değerli bir obje muamelesi yapmışlardı.
Özellikle babası boşanmanın, hatta ayrı yaşamanın bile Eggy üzerinde fazlasıyla olumsuz etkiler bırakacağından korkarak iş işten geçene kadar annesiyle yaşadığı sorunları ondan saklamıştı. Çok saçmaydı bu. Annesinin intihar etmesi Eggy'yi üzmeyecek miydi sanki?
Peki Mercer? Ben de senden nefret ettiğimi söyleyebilmeyi isterdim Eggy ama söyleyemiyorum derken neyi kastetmişti?
Eggy aynada bakışlarının yumuşadığını, yüzündeki gergin ifadenin azaldığını ve kaş çatışının yerini neredeyse gülümsemeye bıraktığını görerek şaşırdı. Mercer'ın ne kastettiğini biliyordu. Eggy kararlı bir sesle "Pekala Doktor Mercer, istediğini elde edeceksin" dedi. "Ben gidiyorum. Yanı ve Alaska'yı terk ediyorum. En önemlisi de seni terk ediyorum. Ama diyeceklerimi deyip yıllar önce bitmesi gereken bu aptalca aşkı bitirmeden önce gitmeyeceğim."
Yan'la evlilikten söz ettiklerinde Yan ona elmas yüzük vermemişti. Madenciliğin neden olduğu yıkıma göz yumamayacağını ve bu yüzden elmasın evliliği simgelediği yönündeki popülerist yaklaşımlarına kanarak endüstriye katkıda bulunmayacağını söylemişti.
Nişan hediyesi olarak ona verdiği şey geyik boynuzundan yapılmış bir yüzük olmuştu. Yüzük ilginç ve ikisinin de inançlarına uygun gibi gözükmüştü. Minik kutusu bej renkli bu basit ve değersiz şey için fazla süslü kaçan yüzüğü çantasından çıkardı Eggy.
"Sen cimri bir pisliksin" diye dudak bükerek yüzüğü kapağını gülüyormuş gibi açık bıraktığı kutusuna atıp Yan'ın çalışma masasının üzerine koydu.
Duş alıp giyindi ve ıslak saçlarını bir beyzbol kepinin altına gizledi. Giysilerin büyük bir bölümüne ve Alaska'ya gelirken yanında getirdiği olmazsa olmazlara boş vererek sırt çantasına birkaç parça eşya koydu. İhtiyacı olan şeyleri üniversiteden eski bir arkadaşının memleketi olan San Diego'ya gittiğinde satın alacaktı. Eggy her şeyi arkasında bırakmak istiyordu. Yan'ı, Mercer'ı, Peel'ı, yaşamının boşa geçmiş bütün yıllarını... Hep uçlarda dolaşmış olan kız için artık normalliğe dönüş yapma zamanı gelmişti. Mercer'ın ceketinin cebinde bulduğu faturadan onun kaldığı otelin adını öğrenmişti. Onu aramayı düşündüyse de sürpriz yapmanın çok daha etkili olacağı sonucuna vardı. Mercer sırtını otel yatağının başucuna dayamış, yarı oturur yarı yatar pozisyonda, televizyonda Florida State ve Georgia arasında oynanan harika bir Amerikan futbolu maçını izliyordu. Üçüncü çeyrekteydiler ve skor yalnızca 10-14'tü. Her iki takımın savunmaları da gol bölgesinin hemen dışında çok sayıda başarılı hücumu savuşturmayı başarmışlardı. Komodinin üzerinde Mercer'ın elinin uzanabileceği bir noktada bir bira duruyordu ve dumanları tüten şişenin etrafını orta çağdan kalma bir kale hendeği misali daire şeklinde yoğun ve kalın bir buğu sarmıştı. Mercer birasından bir yudum alıp çabucak saatine baktı ve tükenmekte olan öğleden sonranın geri kalan bölümünün sakin geçmesini diledi. Baskından beri çalmamasını şiddetle dilediği ama çalacağını bildiği telefonundan birkaç adımdan fazla uzaklaşmamıştı. Yine o duyguya kapılmıştı. Kesinlikle bir terslik vardı. Yan Feuerhofer'ın Hope'da olmaması en belirgin işaretti. Ama Mercer'ın kendisine bile açıklamayı başaramadığı başka şeyler de vardı. Bağlantıları ve bu kadar emin olmasına neden olan diğer küçük ayrıntıları bir kere daha hızla gözden geçirdi. Bu tür ikinci tahminler gereksiz ve tehlikeliydi ama çözüm ne kadar kolay görünürse görünsün bir problemin üzerinde kafa yormak da Mercer'ın doğasında vardı. Olay ülkeye gizlice sokulan tonlarca nitrogliserinle başlamıştı. Niye? Sıvı nitrojeni kim, ne amaçla kullanacaktı? İkincisi de dünyanın en radikal çevreci gruplarından biri Alaska'ya gelmişti ve lideri kız arkadaşının bile haberdar olmadığı gizli bir görevdeydi. Sonra bir de uluslararası terörist, daha doğru bir deyişle terör simsarı Ivan Kerikov vardı. Kendisi dışında hiç kimseye bağlılık duygusu beslemeyen ve görünüşe göre bitip tükenmeyen bir kaynağa sahip bir adam. O da birkaç Arap'la birlikte Alaska'ya gelmişti. Onun bütün bu olaylardaki rolü neydi? Şimdi, eski bir KGB ajanı, birkaç Arap suç ortağı ve çevreci bir grup, Kuzey Kutbu Vahşi Yaşam Korunağı'nın açılışının arifesinde sıvı nitrojenle ne yapardı? Bütün bu unsurların bir tanesinin bile varlığı insanın durup düşünmesine yeterdi ama dahası da vardı.
Öncelikle Egge'nin babasıyla ilgili açıklaması. Babasının saat kaçta Mercer'ın evinde olduğunu ve ancak Harry White'ın zamanında müdahale etmesi sayesinde bir katliama dönüşmesi önlenen saldırıyı bildiğini iddia etmişti. Max bir şekilde bu işin içinde olabilir miydi?
Prudhoe körfezinden çıkarılan ham petrolü almak üzere Alyeska terminaline geç gelen tanker onunkilerden biri değil miydi? Bunun önemli bir anlamı olabilir miydi?
34. ayrımın sonu. Sayfa 328.